Ayrım 6.
Benim dediğim ne söylediğiniz değil, daha çok nasıl söylediğiniz. Açık sözlü olmamın kusuruna bakmazsınız değil mi? Sizi incitmek istemem. Hayır hayır diye haykırdı, onu kibarlığından dolayı içinden kutsarken. Haydi söyleyin, bilmek zorundayım ve başka birindense sizden daha kolaylıkla öğrenirim. Peki o zaman, sizin diyorsunuz, sizsiniz olması gerekir. Gördüğüm yerine görmüşüm diyorsunuz, çift olumsuz kullanıyorsunuz. Türkçenin aksine İngilizce'de iki olumsuz birlikte kullanılırsa olumlu olur. Çevirinin notu. Çift olumsuz nedir diye sordu ve alçak gönüllülükle ekledi. Görüyorsunuz, açıklamalarınızı bile anlayamıyorum. Korkarım ben açıklamadım diye gülümsedi. Çift olumsuz, durun bakayım, evet siz diyorsunuz ki kimseye hiç yardım etti. Kimse olumsuzdur, hiç diğer bir olumsuzdur. Kural olarak iki olumsuz bir olumlu yapar. Kimseye hiç yardım etti demektir ki kimseye hiç yardım ederek birine yardım etmiş olmalılar. Bu çok açık dedi. Bunu daha önce hiç düşünmedim ama o söyleyiş birilerine yardım etmiş olmalılar anlamına da gelmez değil mi? Bana öyle geliyor ki o deyiş yalnızca birine yardım edip etmediklerini belirtmekte başarısız oluyor. Daha önce onu hiç düşünmedim. Hiçbir zaman tekrar öyle söylemeyeceğim. Onun kafasının çabukluğundan ve güvenli çalışmasından memnundu ve şaşırmıştı. İpucunu ele geçirir geçirmez yalnız anlamakla kalmamış ama kızın yanlışını da düzeltmişti. Bütün bunları dil bilgisinde bulacaksınız diye sürdürdü. Konuşmanızda dikkatimi çeken başka bir şey de var. Söylememeniz gereken yerlerde don't diyorsunuz. Don't bir kısaltmadır ve iki sözcüğün yerine geçer. Onları biliyor musunuz? Bir an düşündü ve cevapladı. Do not. Kız başıyla onayladı ve siz does not demek istediğiniz zaman bu don't diyorsunuz. Bu konuda kafası karıştı ve o kadar çabuk anlayamadı bunu. Bana bir örnek verin diye sordu. Evet, düşünürken alnını kırıştırdı ve ağzını büzdü. Bu arada Martin ona bakıp bunun tapınılacak bir görünüm olduğuna karar verdi. It don't do to be hasty. Don't you, don't'a çevir. It do not to be hasty olur. Bu da tümüyle anlamsızdır. Martin bunu kafasında evirip çevirdi. Gözden geçirdi. Kulağınızı rahatsız etmiyor mu? Kız önerdi. Ettiğini söyleyemem diye cevapladı tarafsızca. Neden şimdi do yerine does dediniz diye sordu kız. Kulağa yanlış geliyor dedi yavaşça. Diğeri için karar veremiyorum. Sanırım benim kulağımın sizinki gibi bir eğitim yok. Ain't diye bir sözcük yoktur dedi kız sevimli bir biçimde vurgulayarak. Martin yeniden kızardı. Ve been yerine ben diyorsunuz diye sürdürdü. Geldiğim yerine gelirim ve sözcüklerin sonunu budayışınız korkunç bir şey. Ne demek istediniz? İleriye doğru eğildi. Böylesi olağanüstü bir kafa karşısında diz çökmesi gerektiğini hissederek. Nasıl bu diyorum? Sonlarını tamamlamıyorsunuz. And, E-N-D diye yazılır. Siz onu A-N olarak söylüyorsunuz ve ink, I-N-G olarak yazılır. Siz kimi zaman ink olarak söylüyorsunuz, kimi zaman G'yi atıyorsunuz. Ve sonra baştaki harfleri yutup geçiştiriyorsunuz. Dem, D-H-E-M diye yazılır. Siz onu of neyse tümünü tek tek söylemek gereksiz. Dil bilgisine ihtiyacınız var. Size bir dil bilgisi kitabı verip nasıl başlayacağınızı göstereyim. Ve kız kalkarken orada görgü kurallarında okumuş olduğu bir şey kafasında çaktı ve doğru bir şey yapıp yapmadığından kaygılı ve kızın bunu kendisinin gitmek için kalktığını sanmasından korkarak beceriksizce ayağa kalktı. Hayır gelmişken Mr. Raiden, kız çıkarken geriye seslendi. Booze nedir? Biliyorsunuz birçok kez söylediniz. Aa booze güldü. Bir argo, viski, bira gibi herhangi bir şey. Sizi sarhoş edecek bir şey yani. Ve diğer bir şey. Kız güldü. O kişiden söz etmediğiniz zaman siz dememelisiniz. Siz çok kişisel bir deyiştir ve sizin onu şimdi kullanışınız söylemek istediğinize uygun değil. Bunu tam anlayamadım. Neden daha şimdi bana viski ve bira sizi sarhoş edecek herhangi bir şey dediniz? Beni sarhoş etmek görmüyor musunuz? Evet, eder de etmez miydi? Evet tabii kız gülümsedi ama beni ortaya sürüklemeseniz daha iyi olurdu. Siz yerine biri deyin ve kulağına kadar daha iyi geldiğini görün. Kız dil bilgisi kitabıyla geri geldiğinde onun yanına bir koltuk çekti ve yanına oturdu. Dil bilgisi kitabının sayfalarını çevirdi, başları birbirine doğru eğilmişti. Martin onun güzel yakınlığından öylesine şaşkındı ki onun yapması gereken çalışmanın ana çizgilerini açıklamasını güçlükle izliyordu. Ama kız fiil çekiminin önemini ortaya koymaya başlayınca kızla ilgili her şeyi unuttu. Hiç fiil çekimi duymamıştı. Dilin iskelet bağlantılarının görünümüyle büyülenmişti. Safiye daha çok eğildi ve kızın saçı yanağına değdi. Yaşamı boyunca bir kez bayılmıştı ve gene bayılacağını düşündü. Güçlükle soluyordu ve kalbi kanını boğazına pompalıyor, onu boğuyordu. Onu hiçbir zaman şimdi olduğu kadar ulaşılabilir görmemişti. Bir an için onları ayıran büyük uçurum kapandı. Ama onun için olan duygularının yüceliğinde bir eksilme yoktu. Kız ona inmiş değildi. Bulutlara yükselip ona taşınan kendisiydi. O anda kıza olan saygısı dinsel huşu ve özlem düzeyindeydi. Ona kutsalların kutsalını çiğniyormuş gibi geldi ve yavaşça, dikkatle, kızın farkında olmadığı ve onu bir elektrik çarpması gibi ürperten deyişten başını uzaklaştırdı. 8. Haftalar geçti. Bu sürede Martin Eden dil bilgisini çalıştı, görgü kitaplarını yeniden gözden geçirdi ve ilgisini çeken kitapları oburca okudu. Kendi sınıfından hiçbir şey görmedi. Lotus kulübünün kızları ona ne olduğunu merak ettiler ve Jim'i sorularla bunalttılar. Verily'nin yerindeki eldivenli adamlar Martin'in artık gelmemesinden mutluydular. Martin kütüphanede diğer bir define keşfetti. Dil bilgisinin ona dilin yapısını göstermiş olduğu gibi o kitap da ona şiirin yapısını gösterdi. Ölçü, yapı ve biçimi öğrenmeye başladı. Güzelliğin altında o güzelliğin neden ve nasıl olduğunu bulmayı çok sevdi. Şiiri görsel bir sanat olarak ele alan ve en iyilerinden bol bol örnekler vererek inceleyen diğer bir modern kitap buldu. Romanları hiçbir zaman bu kitapları okuduğu kadar istekli bir zevkle okumamıştı. 20 yıldır yorulmamış olan ve isteğin olgunluğuyla uyarılan dinç kafası, okuduklarını bir öğrenci kafası için alışılmamış bir güçle kavrayıp tutuyordu. Bulunduğu üstün yerden şimdiye geriye baktığı zaman bildiği eski dünya, karanın, denizin ve gemilerin dünyası, denizcilerin ve haris, açgözlü kadınların dünyası ona çok küçük bir dünya görünüyordu. Ve yine de o eski bu yeni dünya ile karıştı ve bunu genişletti. Onun kafası birleştiriciydi. O bu iki dünya arasındaki değme noktalarını ilk görmeye başladığı zaman şaşırdı. Kitaplarda bulduğu güzellik ve düşüncelerin yüceliği aynı zamanda onu da yüceltmişti. Bu onu, Ruth ve ailesi gibi toplumda onun üzerinde yaşayan bütün kadınların ve erkeklerin bu düşünceleri düşündüğü ve yaşadığı inancına her zamankinden çok kuvvetle inanmaya götürdü. Aşağıda onun yaşadığı yer bayağıydı ve bütün günlerini kirletmiş olan bu bayağılıktan kendisini temizlemek ve yukarı sınıfların içinde yaşadığı arınmış evrene yükselmek istedi. Bütün çocukluğu ve gençliği belirsiz bir huzursuzlukla sıkıntılı geçmişti. Ruth'la karşılaşana kadar ne istediğini hiçbir zaman bilememişti ama umutsuzca peşinden koştuğu bir şeyi istemişti. Ve şimdi huzursuzluğu kesin ve acılı bir biçim almıştı. Sonunda şimdi açıkça ve kesin olarak biliyordu ki sahip olması gereken güzellik, bilgi ve sevgiydi. Bu haftalar boyunca Ruth'u 6 kez gördü ve görüşmelerin her biri onun için bir ek esindi. Ruth onun İngilizcesine yardım etti, sözcükleri söyleyişindeki yanlışlıkları düzeltti ve matematiğe başlattı. Ama birlikte oluşları tümüyle bu basit başlangıç çalışmalarına adanmamıştı. Martin yaşamın çok şeyini görmüştü ve kafası yalnızca kesirler, küp kök, sözcük ve tümcelerin dil bilim çözümlemeleriyle uğraşmak için fazla olgundu. Konuşmalarının başka konulara yöneldiği zamanlar da oluyordu ve kızın beğendiği parçaları ona yüksek sesle okuduğu zamanlar Martin zevklerin en yücelerine yükseliyordu. Konuştuğunu duyduğu kadınların hiçbirinde hiçbir zaman onunki gibi bir ses duymamıştı. Kızın en küçük bir sese sevgisine bir uyarıcıydı ve söylediği her sözcük onu ürpertiyor ve kalbini hızla çarptırıyordu. İnce bir ruhun ve kültürün yumuşak, zengin ve tanımlanamaz ürünü olan müziksel değişkenlik ve uyum o sesin niteliğiydi. Onu dinlerken barbar kadınların ve orospuların, analarındaki haşin bağırışları, çalışan kadınların ve kendi sınıfındaki kızların daha az haşin, tiz sesleri kulaklarında çınlıyordu. O zaman hayalin kimyası çalışmaya başlayacak ve onlar her biri zıtlığı ile Ruth'un ihtişamını artırarak kafasından kümelerle geçeceklerdi. Sonra da Ruth'un aklının, kızın okuduğu şeyleri kavradığının bilinciyle neşesi artıyor, yazılı düşüncenin güzelliğinin değerini anlayarak ürperiyordu. Ruth ona Prenses'ten birçok bölüm okudu. Kızın estetik yaratılışı öylesine akord edilmişti ki Martin sık sık onun gözlerinin yaşlar içinde yüzdüğünü gördü. Böyle anlarda kızın kendi duyguları Martin'i tanrısallaşana dek yüceltir ve o Ruth'a bakarken, onu dinlerken sanki yaşamın yüzüne bakıyor ve onun en derin gizlerini okuyor gibi olurdu. Ve sonra vardığı eşsiz duyarlılık doruklarının bilincine vararak bunun aşk olduğuna ve bu aşkın dünyadaki en büyük şey olduğuna karar verdi. Ve bildiği tüm öteki heyecanlar ve ateşli duygular yeniden gözden geçirilmek üzere tekrar anılarının koridorlarından geçeceklerdi ve onlar onun şimdi tattığı bu yüce ateşle kıyaslandığında önemsiz ve bayağı görünüyorlardı. Durum Ruth için açık değildi. Onun gönül deneyimleri hiç olmamıştı. Böyle konularla ilgili deneyimleri yalnızca kitaplardandı. Ki orada sıradan günlük olgular düş gücüyle gerçek dışılığın perili dünyasına aktarılırdı. Ve o, bu kaba denizcinin yüreğine sokularak orada kapalı kalan ve bir gün onu ateşten dalgalarla kaplayıp sürükleyerek dışarı boşanacak olan güçler yığdığını pek bilmiyordu. Onun aşk bilgisi tümüyle kuramsaldı ve o aşkı bir çiğ damlasının nazik düşüşü ya da durgun bir suyun dalgacıkları gibi alev yalayışları olarak ve yaz gecelerinin kadife karanlığı gibi serin olarak tasarlıyordu. Onun aşk görüşü daha çok sakin, uysal bir sevgi, göksel bir sakinliğin çiçek kokulu romantik ışıklı ortamında sevgiliye yumuşakça hizmet etmekti. Aşkın şiddetli volkanik sarsılmalarını, onun yakıp sızlatan sıcaklığını, kavrulmuş küllerin verimsiz israfını düşlememişti bile. O ne kendisinin ve ne de dünyanın potansiyellerinden haberliydi ve yaşamın derinlikleri onun için hülya denizleriydi. Anne ve babasının evlilik sevgileri onun aşk ilişkisi idealini oluşturmuştu ve o bir gün bir sevgiliyle sarsıntısız ve sürtüşmesiz olarak aynı sakin, tatlı birlikte varoluşun olacağını bekliyordu. Böylece o, Martin Eden'a bir yenilik, bir garip birey olarak bakıyordu ve onun kendi üzerindeki etkilerini yeniliğine ve garipliğine bağlıyordu. Bu çok doğaldı. Benzer durumlarda hayvanat bahçesindeki yabanıl hayvanlara baktığı zaman ya da bir fırtınaya tanık olunca yahut bir şimşeğin parlak damarları karşısında ürperdiği zaman da böyle olağan dışı duygular duymuştu. Bu tür şeylerde kozmik bir şey vardı. Martin'de de kozmik bir şey vardı. Martin ona büyük geniş alanların soluğuyla gelmişti. Yüzünde tropik güneşlerin alevi vardı ve onun şişen esnek kasları yaşamın enerjisiydi. O, ileri karakolları Ruth'un ufkunun ötesinde başlayan, kaba insanların ve kaba eylemlerin gizemli dünyasınca yaralanmış ve sakatlanmıştı. Ehlileştirilmemişti. Yabandı ve onun kendi elinde böylesine ılımlı gelmesi olayı gizlice kızın gururunu okşuyordu. Yaban bir şeyi ehlileştirmek için duyulan o genel dürtü kızı benzer biçimde etkiliyordu ve onun düşüncelerinden en uzaktaki bilinç dışı bir dürtü onun hamurunu babasının imajına benzer biçimde yeniden biçimlendirmek isteğiydi ve kendi deneyimsizliğiyle ona karşı duyduğu kozmik duyguların yeryüzünde erkek ve kadınlara eşit bir güçle bir araya çeken, çiftleşme mevsiminde erkek geyikleri birbirini öldürmeye zorlayan, dahası elementleri karşı konulmaz biçimde birleşmeye yönelten en kozmik şeyin aşk olduğunu bilmesi olası değildi. Martin'in hızlı gelişmesi bir sürpriz ve ilgi kaynağıydı. Ruth onda uygun topraktaki çiçekler gibi günden güne filizlendiğini görülen öngörülemez iyilikler bulup ortaya çıkarmıştı. Ona Browning'i yüksek sesle okudu ve sık sık onun tartışmalı bölümlere getirdiği garip yorumlarla kafası karıştı. İnsanlar ve yaşam üzerine deneyimleriyle Martin'in yorumlarının kendisininkilerden çok daha sık olarak doğru olduğunu kavrayabilmek onun çok ötesindeydi. Martin'in kavrayışının cüretli uçuşlarıyla sık sık canlanmasına karşın onun kavramları rutator görünüyordu. Onun yıldızlar arasındaki yörüngesi öylesine genişti ki kız onu izleyemiyor, yalnızca oturup o öngörülemeyen gücün etkisiyle heyecanla ürperiyordu. Sonra onun için artık ona değil piyano çaldı ve ona kendi iskandilinin ötesindeki derinliklere ulaşan müzikle sınadı. Onun doğası bir çiçeğin güneşe karşı açıklığı gibi müziğe açıktı ve kendi işçi sınıfının kesik tempolu müziği ve küçük şarkılarından kızın neredeyse ezbere bildiği klasik konser parçalarına geçişi çabuk oldu. Wagner ve Tannhauser üvertürü için önce demokratik bir beğeni gösterdiği halde Ruth onun için ipuçları verince çaldığı hiçbir parçaya olmadığı kadar ona sahip çıktı. Bu doğrudan doğruya onun yaşamını canlandırıyordu. Hacılar Korosu motifinde her nasılsa Ruth'u tanılarken kendi tüm geçmişi Venusburg motifiydi. Bunun onu yükselttiği yüce durumdan ileriye ve yukarıya, iyi ve kötünün sonsuza dek savaştığı, ruhların dolaştığı uçsuz bucaksız gölgeler evrenine sürüklendi. Martin kimi zaman karşı çıktığı ve kızın kendi müzik kavramları ve tanımlamalarının doğruluğu konusunda onun kafasında geçici kuşkulara neden oldu. Ama onun şarkı söyleyişini tartışmadı. O çok fazla, bütünüyle kızın kendisiydi. Her zaman Martin onun saf soprano sesinin tanrısal melodisine hayran olarak oturduğu ve kötü beslenmiş ve eğitimsiz fabrika kızlarının zayıf ve titrek sesli şarkıları ile ve liman kentleri kadınlarının içkiyle çatallaşmış gırtlaklarından çıkan boğuk çığlıklarla bunun zıtlığını kıyaslamaktan kendisini alamadı. Ruth ona şarkı söylemek ve piyano çalmaktan zevk alıyordu. Gerçekten ilk kez onunla oynayacağı bir insan ruhuna sahip olmuştu ve onun yumuşak hamurunu yoğurmak bir zevkti. Onu yoğurduğunu sanıyordu ve niyeti iyiydi. Ayrıca onunla birlikte olmak zevkliydi. O kızı itmiyordu. Baştaki ilk itiş gerçekte kızın keşfedilmemiş kişiliğinin bir korkusuydu ve o korku şimdi uykudaydı. Kendisi bunun ayrımında olmadığı halde onun üzerinde mülkiyet hakkı olduğunu hissini duyuyordu. O aynı zamanda üzerinde güçlendirici bir etki yapıyordu. Üniversitede çok çalışıyordu ve tozlu kitapların arasından çıkıp üzerinde onun kişiliğinin taze deniz havasının esintisine sahip olmak onu güçlendirir görünüyordu. Güç, ona gereken güçtü ve Martin kıza bunu cömert ölçülerle verdi. Onunla aynı odaya girmek ya da onu kapıda karşılamak yaşama karşı yüreklenmekti. Ve o gidince kız kitaplarına daha şiddetli bir zevkle ve taze bir enerjiyle dönecekti. Browning'i iyi biliyordu ama bir ruhla oynamanın yakışıksız bir şey olduğunu hiçbir zaman hissetmemişti. Martin'e ilgisi arttıkça onun yaşamını yeniden şekillendirmek bir tutku biçimine dönüştü. Mr. Butler diye biri var dedi Ruth bir öğleden sonra dil bilgisi, matematik ve şiirin bir kenara bırakılmış olduğu bir sırada. Başlangıçta göreceli bir avantajı yoktu. Babası bir banka veznedarıydı. Yıllarca hasta yattıktan sonra Arizona'da veremden öldü. O öldüğü zaman Mr. Butler, adı Charles Butler'dı, kendisini dünyada yapayalnız buldu. Babası Avustralya'dan gelmişti ve böylece Kaliforniya'da hiçbir akrabası yoktu. Bir basım evinde çalışmaya başladı. Birçok kez bunun sözünü ederken onu dinledim. Ve başlangıçta haftada 3 dolar aldı. Bugün geliri yılda en az 30 bin. Bunu nasıl yaptı? Dürüst, sadık, çalışkan ve tutumluydu. Çocuklarının çoğunun düşkün olduğu zevklerden kendisini yoksun bıraktı. Her hafta tasarruf etmeyi öyle bir noktaya getirdi ki tasarruf etmek için neden yoksun kalırsa kalsın sorun değildi. Kuşkusuz az sonra haftada 3 dolardan fazla kazanıyordu ve ücreti arttıkça daha çok tasarruf etti. Gündüz çalıştı ve gece okuluna gitti. Gözleri gelecek üzerinde sabitleşmişti. Daha sonra gece lisesine gitti. Yalnızca 17 yaşındaydı ki dizgi işinden mükemmel ücret alıyordu. Ama tutkuluydu. Rahatlık değil bir kariyer istiyordu. Sonunda kazanmak için bugünden özveriler yapmaya istekliydi. Hukuka karar verdi ve babamın yanına hademe olarak girdi. Düşün bir kez haftada yalnızca 4 dolar aldı. Ama nasıl tutumlu olunacağını öğrenmişti ve o 4 dolardan tasarrufu sürdürdü. Ruth nefes almak ve Martin'in öyküyü nasıl karşıladığını görmek için durdu. Martin'in yüzü, Mr. Butler'ın gençlik dolu savaşımlarına duyduğu ilgiyle aydınlanmıştı. Ama aynı zamanda kaşları çatıktı. Genç bir adam için oldukça güç şeyler diyebilirim, dedi. Haftada 4 dolar. Onun nasıl yaşayabildiği, herhangi bir gösterişi olmadığına emin olabilirsin. Vay be, ben şimdi yatacak yere 5 dolar veriyorum ve hiç de heyecan verici bir yer olmadığından emin olabilirsin. Bir köpek gibi yaşamış olmalı. Yediği yemek, kendisi pişirdi, diye kesti kız. Küçük bir gaz ocağında. Yediği yemekler en kötü yemek veren açık deniz gemilerinde tayfaların yediği daha kötüsü olmayan yemeklerden daha kötü olmalı. Ama onu şimdi düşün diye şevkle haykırdı kız. Düşün geliri ona şimdi neler sağlayabilir. Onun eski özverileri 1000 katıyla ödendi. Martin keskin bir bakışla baktı ona. Bir şeye bahse girebilirim ki dedi. O da bu Mr. Butler şimdiki bu bolluk günlerinde hiç de keyifli değildir. Yıllar boyu bir çocuk karnını öyle doyurduktan sonra eminim şimdi midesi hiç de iyi değildir. Araştıran bakışları karşısında kızın gözleri yere indi. Bahse girerim tam şu sırada hazımsızlık çekiyordur dedi. Martin meydan okudu. Evet öyle kızı itiraf etti ama ve bahse girerim Martin saldırıyı sürdürdü. Kibir ihtiyar baykuş kadar ağırbaşlı ve ciddidir. Ve kazandığı o bütün yılda 30 bine karşın iyi bir vakit geçirmek umurunda bile değildir. Ve bahse girerim ki başkalarının iyi vakit geçirdiğini görünce de pek neşelenmez. Haklı değil miyim? Kız başıyla onayladı ve aceleyle açıkladı. Ama o tür bir adam değil. Doğası ölçülü ve ciddi. Her zaman da öyleydi. Eminim öyledir, dedi Martin. Haftada 3 dolar ve haftada 4 dolar. Küçük bir çocuk yemeğini bir gaz ocağında kendisi pişiriyor ve para biriktiriyor. Bütün gün çalışıyor ve gece okuyor. Yalnızca çalışıyor ve hiçbir zaman oyun oynamıyor. Hiçbir zaman hoş bir vakit geçirmiyor ve hiçbir zaman nasıl hoş vakit geçirileceğini öğrenmiyor. Kuşkusuz 30 bini çok geç geldi. Onun duygudaş düşkücü birdenbire çocuğun varlığının ve onu yılda 30 bin dolarlık adam yapan dar ruhsal gelişiminin binlerce ayrıntısını iç dünyasının gözler önüne getiriyordu. Çok yönlü düşüncesinin hızlılığı ve kapsamlılığı Charles Butler'ın tüm yaşamını iç içe görüntüler olarak düşünde canlandırdı. "Biliyor musun?" diye ekledi. "Mr. Butler'a acıyorum." Daha iyisini bilebilmek için fazlasıyla gençti. Ama şimdi ona boşu boşuna verilen yılda 30 bin için kendisini yaşamdan soydu. Vay be, o koca 30 binin tümü şimdi ona çocukken biriktirdiği 10 sentin alabileceği şeker, fıstık ya da bir sinema üst balkonu biletini alamaz. Görüşlerinin böylesine eşsizliğiydi ki ruhu ilkirtiyordu. Bunlar yalnızca yeni ve kendi inançlarının karşıtı değildi. Aynı zamanda onlarda her zaman kendi görüşlerini geçersiz kılmak ya da onlarda değişiklik yapmakla tehdit eden gerçeğin tohumlarını seziyordu. Eğer 24'ünde değil 14'ünde olsaydı bunlarla değişebilirdi. Ama 24'ündeydi, doğası ve yetiştirilişiyle tutucuydu ve içinde doğduğu ve biçimlendiği yaşam köşesinde şimdiden kristalleşmişti. Onun garip yargıları söylendiği anda kızı tedirgin ediyor ama onları onun türünün alışılmamışlığına, yaşantısının garipliğine veriyordu. Ve bunlar çok geçmeden unutuluyordu. Onları onaylamamakla birlikte onların söylenişlerindeki güçlülük ve gözlerindeki onlara eşlik eden parlamalar, yüzünün coşkusu kızı her zaman heyecanla ürpertmiş ve onu genç adama doğru çekmişti. Hiçbir zaman onun ufkunun ötesinden gelen bu adamın böyle anlarda birdenbire onun ufkunun ötesindeki daha geniş ve daha derin kavramları ortaya koyduğunu tahmin edemezdi. Ufkunun sınırları onun kendi sınırlarıydı ve sınırlı kafalar sınırlılıkları yalnızca başkalarında görebilirdi. Ve böylece Ruth gerçekte kendi dünya görüşünün çok geniş olduğunu sanıyor ve onunkilerin kendininkilerle zıtlaştığı yerlerde onun sınırlılığını görüyordu ve onun kendi gördüğü gibi görmesine yardım etmeyi, onun ufkunu kendisininkiyle özdeşleşene kadar genişletmeyi düşünüyordu. "Ama öykümü bitirmedim," dedi. "Babam diyor ki o hiçbir hademenin çalışmadığı kadar çalıştı. O her zaman çalışmaya istekliydi. Hiçbir zaman gecikmedi. Genellikle onun gitme zamanından birkaç dakika önce bir odaydı ve yine de zamanını ayırabiliyordu. Her serbest anı öğrenime adanmıştı. Defter tutma ve daktilo yazmasını öğrendi ve aldığı steno derslerinin karşılığını uygulamaya gereksinen bir mahkeme katibine geceleri dikte yaptırarak ödedi. Çabucak katip oldu ve kendisini çok değerli duruma getirdi. Babam onun değerini anladı ve kesinlikle yükseleceğini gördü. Babamın önerisiyle hukuk fakültesine gitti. Avukat oldu ve babam onu genç ortak olarak aldığı zaman işinde hiç de geride kalmadı. O büyük bir adam, Birleşik Devletler Senatörlüğünün birçok kez geri çevirdi. Ve babam diyor ki eğer olmak isterse boş yer açıldığı zaman yüksek mahkeme yargıcı olabilir. Böyle bir yaşam hepimiz için bir esin kaynağıdır. Bu bize gösteriyor ki bir insan isteyince çevresinin üzerine yükselebilir. Büyük bir adammış dedi Martin içtenlikle. Ama ona öyle geliyordu ki anlatılan öyküde onun güzellik ve yaşam duygusunu rahatsız eden bir şey vardı. Mr. Butler'ın yoksunluk ve acı dolu yaşamına yeterli bir dürtü bulamadı. Bunu bir kadının aşkı için ya da güzelliği elde etmek için yapmış olsaydı bunu Martin anlayabilirdi. Tanrı'nın çılgın aşığı bir öpücük için her şeyi yapmalıydı. Ama yılda 30 bin dolar için değil. Mr. Butler'ın kariyerinden hoşnut değildi. Bunda değersiz bir şey vardı yine de. Yılda 30 bin dolar tamamdı ama hazımsızlık, insanca mutlu olamamak böyle cömert bir geliri tüm değerinden soyuyordu. Bunların çoğunu Ruth'a açıklamaya çalıştı ve onu sarstı. Ve ona göre kendisinin yeniden şekillendirilmesi gereğini daha çok ortaya koydu. Ruth'un ki insan soyunun, kendi renginin, kendi inancının ve politik görüşünün en iyi olduğunu ve dünyanın dört bir yanına dağılmış diğer insanları kendilerinden daha az şanslı olduğunu kabul eden genel dar kafalılıktı.